Bölüm 16. Sonra, seneler sonra, ilk buluşmamıza yakılan bir türkü dinleyecektim. Söyleyen çocuk yeteneksizdi. Ezgiyi tutturmaktan ziyade kaçırıyordu ama dizelerin tatlı melodisi o ezerken bile ışıldıyordu. Kendi portreme şaşırmadım. Kahramanın kılıcı karşısında yelkenleri suya indiren, diz çöküp merhamet dilenen gururlu cadı. Kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimi gibi geliyordu bana. Yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikaye olmazmış gibi. Geniş, altın yatağımda birlikte yattık. Onu zevkle gevşemiş halde tutkulu ve kendini bırakmış olarak görmek istemiştim. Kendini asla bırakmadı ama diğerlerini gördüm. Aramızda bir tür güven tutturduk. ''Aslında Argoslu değilim.'' dedi. Ateşin ışığı üstümüzde titreşiyor, çarşaflara uzun gölgeler düşürüyordu. ''Benim adama İtaka derler.'' İnek beslemek için fazla kayalıktır. Keçilerimiz ve zeytin bahçelerimiz var. Peki ya savaş? O da mı uydurmaydı? Savaş gerçekti. Hiç huzuru yoktu. Gölgelerden fırlayacak bir mızrağı savuşturabilecekmiş gibi görünüyordu. Öte yandan yorgunluğu deniz çekildiğinde ortaya çıkan kayalar gibi kendini göstermeye başlıyordu. Misafirlik adabı gereği karnını doyurup dinlenene kadar ona soru sormamalıydım ama bu tür görgü kuralları geride bırakmıştık. Yolculuğunuzun zor geçtiğini söyledin. Troya'dan 12 gemiyle gelken açtım. Sarı ışıkta yüzü eski bir kalkan gibi hırpalanmış ve çizgiliydi. Geriye kala kala biz kaldık. Elinde olmadan afalladım. 11 gemi, 500'den fazla adamın kaybedilmiş olması demekti. Böyle bir felaket nasıl geldi başınıza? Hikayeyi et yemeği tarifi verir gibi anlattı. Fırtınalarla dünyanın öbür ucuna savrulmuşlardı. O diyarlar yamyamlarla, gözü dönmüş vahşilerle, denizcileri ilaçla uyuşturup iradelerini ellerinden alan sefahat düşkünleriyle doluydu. Poseidon'un oğullarından biri olan vahşi tek gözlü dev, Kyklop Polyphemus tarafından pusuya düşürülmüştü. Polyphemus yarım düzine adamı yemiş, kemiklerini emmişti. Odysseus kaçabilmek için onu kör etmek zorunda kalmıştı. Şimdi de intikam isteyen Poseidon dalgaların arasında peşlerinden geliyordu. Topalladığına şaşmamak lazımdı. Saçlarının kırlaştığına şaşmamak lazımdı. Bu adam canavarlarla yüzleşmişti. Şimdi de daima yol göstericim olan Athena bana sırtını döndü. Athena'nın adını duyduğuma şaşırmamıştım. Zeus'un akıllı kızı, kurnazlığa ve mucitliğe her şeyden fazla itibar ederdi. Odysseus tam onun değer vereceği türden bir adamdı. Neye alındı? Cevap verip vermeyeceğini kestirememiştim ama derin bir nefes aldı. Savaş pek çok günah doğurur. Bu günahları işleyen son kişi de ben değilim. Athena'dan af dilediğimde beni hep bağışlamıştı. Sonra şehir yağmalandı. Tapınaklar yerle bir edildi. Sunaklara kan döküldü. Tanrıların kutsal nesnelerine kan bulaştırılması küfürlerin en büyüğüydü. Diğerleriyle birlikte ben de böyle şeylerin bir parçasıydım ama herkes dualarını sunmak üzere geride kalırken onlarla birlikte kalmadım. Ben sabırsızlanmıştım. 10 yıl savaşmışsın. Anlaşılır bir şey değil. Çok naziksin ama galiba ikimiz de bunun doğru olmadığını biliyoruz. Gemiye binmem ile etrafımdaki denizlerin gazapla kabarması bir oldu. Gökyüzü kararıp demir rengine büründü. Filo'yu geri döndürmeye çalıştım ama iş işten geçmişti. Fırtına bizi Troya'dan çok uzaklara attı. Ağrısı varmış gibi parmak boğumlarını ovaladı. Şimdi Athena ile konuştuğumda cevap vermiyor. Felaket üstüne felaket. Buna rağmen bitkinliğine, kederle ıstırap çekiyor olmasına karşın bir cadının evine girmişti. Hiçbir şeye dair bir ipucu vermeden büyüleyici tavırlar ve gülümsemelerle ocağımın yanında oturmuştu. Bunun için nasıl bir kararlılık, nasıl sağlam bir irade gerekmişti kim bilir. Ama hiç kimse sonsuz değildir. Yüzü bitkinlikle lekelenmişti, sesi kısıktı. Ona bıçak demiştim. Şimdi ise kemiğe kadar dilim dilim edildiğini görüyordum. Göğsümde bunu yansıtan bir ağrı hissettim. Onu yatağıma götürmem bir tür meydan okumaydı ama şimdi içimde titreşen his çok daha eski bir şeydi. Oradaydı. Ruhu önümdeydi. Onarabileceğim yırtık pırtık bir şey vardı karşımda. Düşünceyi elimde tuttum. O ilk gemi geldiğinde bana gülümseyen herkese yaltaklanabilecek çaresiz bir şeydim. Şimdi ise gücümü birbiri ardına ağıllarla kanıtlayan zalim bir cadıydım. Hermes'in bana uyguladığı eski sınavlar gibi geldi birden aklıma. Ekşimiş süt mü olacaktım yoksa mutlu mu? Aptal bir martı mı yoksa kötü bir canavar mı? Tek seçeneklerim hala bunlar olamazdı. Elini tutup onu ayağa kaldırdım. Odysseus, Laertes'in oğlu, zor günler geçirmişsin. Kış yaprakları gibi kurusun ama burası güvenli bir liman. Gözlerindeki rahatlama tenimde dolaştı. Onu salonuma götürdüm nimpalarıma rahat etmesi için ne gerekiyorsa yapmaları emrini verdim. Gümüş bir küveti doldurup terli vücudunu yıkamalarını, temiz giysiler getirmelerini söyledim. Sonrasında yemekle doldurduğumuz masaların karşısında tertemiz, ışıl ışıl bir halde durdu ama oturmak için hamle etmedi. "Başla beni," dedi gözleri gözlerimde. "Yiyemem." Ne istediğini biliyordum. Öfkelenmiyor, yalvarmıyor, yalnızca kararımı bekliyordu. Etrafımdaki hava altınla resmedilmiş gibiydi. "Gel," dedim. Yürüyüp dışarı çıkarak ağla gittim. Dokunuşumla kapıları ardına dek açıldı. Domuzlar ciyakladı ama arkamda onu görünce dehşetleri hafifledi. Her burnu yağla ovalayıp bir efsun söyledim. Fırça gibi tüyleri döküldü. Erkek olarak ayağa kalktılar. Ağlayarak ona koştular. Ellerini ellerine bastırdılar. O da ağlıyordu. Yüksek sesle değil ama sel gibi sonunda sakalı ıslanıp koyulaştı. Babayla hayırsız evlatları gibi görünüyorlardı. Troya'ya gitmek üzere yola çıktıklarında kaç yaşındaydılar? Çoğu çocukluktan yeni çıkmış olmalıydı. Sürüsünü gözleyen bir çoban gibi biraz uzakta durdum. Yaşları biraz dinince "Rahatınıza bakın," dedim. "Geminizi kıyıya çekin ve arkadaşlarınızı getirin. Hepinize yer var." O gece iyice yediler, güldüler, kadeh kaldırdılar. Tabaklar boşalıp adamlar sıralarında kaykılmaya başlayınca hepsine battaniye verdim ve rahat ettikleri yere kıvrılmalarını söyledim. Yalnızca Odysseus kalmıştı. Onu ocağın başındaki gümüş koltuğa götürüp şarap koydum. Yüzü memnundu, sunacağım her şeyi hevesle beklermiş gibi yine öne doğru eğildi. "Hayran oldun o tezgah, zanaatkar Doidolos yapmıştı onu. İsmini duymuş muydun?" "Mucize gibi bir şey olmasına şaşmalı. Bakabilir miyim?" Başımla onayladım. Hemen tezgaha gitti. Elini tabandan tepeye dek kirişlerde gezdirdi. "Nasıl senin oldu bu?" "Hediye." Çocukluğumda herkes Herakles gibi canavarlarla güreşmece oynadığı sırada ben Diadolos olmayı hayal ederdim. Tahtaya ve demire bakıp mucizeler hayal edebilmek daha büyük bir deha olarak görünüyordu gözüme. Yeteneğim olmadığını anlayınca hayal kırıklığına uğramıştım. Hep parmaklarımı keserdim. "Dokuma yapmanı seyredebilir miyim?" "Şimdiye dek kullandığım tek tezgah bu." "Nasıl bir mutluluktur bu? Hayatın boyunca su yerine şarap içmek gibi. Günlük işlerini Akilus'a yaptırmak gibi." Bu ismi bilmiyordum. Sesi bir ozanın sesi gibi dalgalandı. Akilus, Pita Prensi, Yunanların en hızlısı, Troya'daki akallı savaşçıların en ulusu, güzel, parlak, zekalı, deniz kadar zarif ve deniz kadar ölümcül, kudretli Nereid Tetis'in oğlu. Troyalılar önünde Orağan önündeki otlar gibi devrilmiş, güçlü prens Hector mızrağının ucunda can vermişti. "Ondan hoşlanmıyordum," dedim. Yaptıklarını takdir ediyordum ama ne kadar adam devirmiş olursa olsun berbat bir askerdi. Sadakat ve şerefle ilgili pek kullanışsız bazı fikirleri vardı. Onu acımacımıza yeniden bağlamak, yolundan sapmamasını sağlamak için her gün ayrı uğraş vermek gerekiyordu. Sonra iyi tarafı öldü. Akilus ondan sonra iyice zorluk çıkarır oldu. Ama dediğim gibi annesi tanrıçaydı ve kehanetler her yanına okyanus yusunu gibi sarıyordu. Benim anlayabileceğimden çok daha büyük meselelerle güreşiyordu. İyi tarafı neydi? Sevgilisi Patroklos. Benden pek hoşlanmazdı ama iyiler benden hiçbir zaman hoşlanmamıştır. Patroklos ölünce Akilus delirdi. Zaten yarı deliydi. Kirke hanımım, Ayye'nin altın cadısı. Bize merhamet gösterdin, merhamete ihtiyacımız vardı. Gemimiz harap durumda. Adamlarım yıkıldı yıkılacak. Daha fazlasını istemeye utanırım ama sanırım istemeye mecburum. En cüretkar umutlarımla bir ay daha burada kalıyoruz. Çok mu uzun? Bir ayın çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Günlerini gemide çalışarak geçiriyordu. Akşamları adamlar yemeklerini yerken ocağın önünde oturuyordu. Geceleri de yatağıma geliyordu. Savaşçı günlerinin yonttuğu omuzları sağlamdı. Parmaklarımı çentikli yara izlerinde gezdiriyordum. Ordusunun zayıflığından bahsederken ne kastettiğini anlamaya başladım. Kasları değil, disiplinleri sallantıdaydı. Daha gururlu, daha kavgacı ve daha boyun eğmez, kendisi olmadan savaşın kaybedileceğine emin adamlardan oluşan başka bir ordu asla görülmemişti. "Savaşları esas kazanan nedir biliyor musun?" diye sordu bir gece. Yatağımın ayak ucundaki örtülerin üstünde yatıyorduk. Canlılığı an be an geri dönmüştü. Gözleri parlaktı artık, şimşek gibilerdi. "Şayet şeref payesini generaller toplar tabii, altını da onlar getirir. Ama gidip ne yapacaksan onu yapmana izin vermek yerine seni durmadan çadırlarına çağırıp ne yaptığın hakkında rapor vermeni isterler. türküler, zaferi kahramanların kazandığını söyler. O da başka bir parçadır. Achilles miğferini takıp arazide kıpkırmızı yolunu açtığında alelade adamların yürekleri göğüslerinin içinde şişer. Anlatılacak hikayeleri düşünür ve o hikayelerde yer almaya can atarlar. Achilles'in yanında savaştım. Ayas'la kalkan kalkana durdum. Muhteşem mızraklarının rüzgarını ve uçuşunu hissettim. Bu askerler de bir başka parçadır elbette, çünkü güçsüz ve istikrarsız olmalarına karşın hep birlikte işe koşulduklarında seni zafere taşırlar. Ama bütün bu parçaları bir araya getirip bütünleştirmesi gereken bir el vardır. Amacı kovalayacak ve savaşın gereklerinden kaçırmayacak bir zihin. Bu da senin kısmın, yani aslında Diadolos'a benziyorsun. Sadece sen ahşap yerine insanlarla çalışıyorsun, dedim. Achilles öldükten sonra Agamemnon Yunanların en iyisi olarak beni seçti. Diğer adamlar yiğitçe savaşıyordu ama savaşın gerçek doğasından ürküyorlardı. Ne yapılması gerektiğini görecek mide sadece bende vardı. Ne gibi? Hikayelerini dökülsünler diye casuslara merhamet sözü verir, sonra da onları öldürürsün. Ayaklanan askerleri sopadan geçirirsin. Surat asan kahramanları tatlı dille neşelendirirsin. Büyük kahraman Philoctetes cerahatli bir yarayla eli ayağı tutmaz hale gelince askerler bu yüzden cesaretlerini yitirdi. O yüzden onu arkamızda bıraktım ve geride bırakılmayı kendisinin istediğini iddia ettim. Ayas ile Agamemnon Troya'nın kilitli kapılarına ölene dek saldıracaklardı. Ama dev at hilesi benim aklıma geldi. Troyalıları atı içeri almaya ikna eden hikayeyi de ben uydurdum. Seçtiğim adamlarımla tahta karında saklandım. Aralarında dehşet ve yorgunluktan ötürü titreyen olursa da bıçağımı boğazına dayadım. Troyalılar nihayet uyuduğunda yumuşacık tüylü civcivlerin arasına dalmış tilkiler gibi biçtik onları. Diğer kralların nasıl kişiler olduğunu biliyordun madem. Savaşa niye katıldın? Ah, etmiş olduğum aptalca bir yemin yüzünden yakamı kurtarmaya çalıştım. Oğlum 1 yaşındaydı, kendimi hala yeni evlenmiş gibi hissediyordum. Başka zaferler olacaktır diye düşündüm. Agamemnon'un adamı beni almaya geldiğinde deli numarası yaptım. Çırılçıplak dışarı çıkıp kış mevsiminde tarlayı sürmeye başladım. Adam bebek olduğumuz sabanın yolunu attı. Durdum tabii. Böylece beni de diğerleriyle birlikte aldılar. Öfkelenmiş olmalısın. Dünya adaletsiz bir yer. Agamemnon'un o adamına ne olduğuna bir bak. Adı Palamedes'ti. Orduya iyi hizmet etti ama bir gece nöbeti sırasında bir çukura düştü. Biri çukurun dibine ucu sivri kazıklar yerleştirmiş. Korkunç bir kayıp. Efendi, sen gerçek bir kahraman değilsin. Ne Herakles'in ne de İyos'un. Saf yüreğinden gelen dürüst sözler söylemiyorsun. Işıldayan güneşin altında hayırlar işlemiyorsun. Ama İyos'unla tanışmıştım. Güneşin gözünün önünde ne gibi hayırlar işlenebileceğini de biliyordum. Hiçbir şey söylemedim. Günler geçti, geceler de onlarla birlikte gitti. Evim 400'üne az kadar askerle dolup taşıyordu. Hayatımda ilk defa kendimi ölümlü bedenlerin arasında bulmuştum. 5. gün Odysseus'un bıçağı kaydı ve baş parmağının eti yerini kesti. İltihap kapmasın diye ona merhemler verdim ve efsunlar okudum ama yaranın iyileşmesi yine de yarım ay döngüsü sürdü. Acıyor, hala acıyor, hala. Üstelik rahatsızlıklarının sadece biriydi bu. Tutuk boyun, kaynayan mide ve eski yaraların sancısı. Başını iki yana salladı. Kendimi nasıl tanıyacağım? Gizli gizli memnun olmuştum. İzler ona yakışıyordu. Metanetli Odysseus'tu o. Bu isim derisine işlenmişti. O saatlerde ona kendi hikayelerimi anlatmış olabilirim. Skila ve Glaucus, Aites, Minyatorus, sırtımı kesen taş duvar, salonumun kanla ıslanmış zeminini ayı yansıtması. Dinlerken yüzü dikkate yoğunlaşır, durmak bilmeyen zihni inceler, ölçer, sınıflandırırdı. Başımı eğip ateşin ışığında çıplak vücuduma baktım ve onu geçmişi her köşesine yazılmış bir halde hayal etmeye çalıştım. Avucumda şimşek biçimi bir yara izi, elimin parmakları eksik, cadılık işlerimin yol açtığı 1000 türlü kesik, babamın ateşinin pürtüklü oyukları, yüzümdeki derinin yarı erimiş mum gibi akması. Üstelik bunlar iz bırakan şeylerdi sadece. Adamlarına bahsettiği o sarsak yürekleri, sızdıran tekneleri biraz tanımaya başladım. Polites diğerlerinden daha terbiyeli, Eurylochos inatçı ve somurtkandı. İnce yüzlü Elpenor'un kahkahası çığlık atan bir baykuşun sesine benziyordu. Bana kurt yavrularını hatırlatıyorlardı. Her gün oyunlarla geçiyordu. Tepelerde ve kumsalda yarışlar düzenliyorlardı. Her zaman nefes nefes Odysseus'a koşarlardı. Yarışlarımızda hakem olur musun? Diski atma şampiyonamızda? Mızrak dövüşlerimizde? Bazen gülümseyerek onlarla giderdi ama bazen de bağırır ya da onlara vururdu. Gösterdiği kadar kolay ve rahat bir adam değildi. Bense yağ gibi pürüzsüz, esintisiz sular gibi sakindim. Onu dışarı sürüklüyor, yabancı diyarlar ve halklar arasındaki seyahatlerinden öyküler anlatmasını istiyordum. Şafak tanrıcası Eos'un oğlu, Habeşistan kralı Memnun'un ordularını ve hilal biçimi kalkanlarıyla atlı Amazon kadınları anlattı bana. Mısır'da bazı firavunların erkek hislerine bürünmüş kadınlar olduğunu duymuştum. Ama ne kadar uzaklara yolculuk ederse etsin, daima İthaka'ya dönmüştü. Zeytinlikleri ve keçileri, sadık hizmetkarları, kendi eliyle yetiştirdiği kusursuz av köpekleri. Artık sonbahar gelmişti. Işık hafifliyor, otlar ayak altında çıtırlıyordu. Bir ay bitmek üzereydi. Yatağımda yatıyorduk. Bence çok yakında yola çıkmalıyız, yoksa kışı burada geçiririz. Pencere açıktı. Rüzgar üstümüzden geçti. Bir cümleyi masanın üstüne yerleştirilmiş bir tabak gibi uzatıp üstüne ne koyacağınıza bakmak her zaman yaptığı şeydi. Kalırım. Kalmama izin verirsen yani. Yalnızca bahara kadar denize geçilebilir bir hal alır almaz gideceğim. Şimdi yola çıkmaya göre pek az bir gecikmeyle gideriz o zaman. Kalabilirsin dedim. Bundan sonra içinde bir şey değişti. Beslediğini fark etmemiş olduğum bir gerginlik boşaldı. Bazen beni seyrettiğini görürdüm. Yüzüne yoğun bir ifade gelir yerleşir, bana rastgele dolambaçlı sorularını sormaya başlardı. Adayla ilgili, babamla ilgili, tezgahla, geçmişimle, cadılığımla ilgili. Bazı hikayeleri gündüz anlatırdı, bazıları yalnızca ateş söndüğünde ve yüzünü gölgelerden başka kimse göremez hale geldiğinde dökülürdü ağzından. Kıylop'tan sonraydı. Şansımız nihayet biraz yaver gitmişti. Rüzgarlar adasında karaya çıktık. Biliyor musun orayı? Dedi. Kral Aylos, Zeus'un gözdelerinden biriydi. İşi dünyada dolaşan esintilerini kaydını tutmaktı. Onu hoşnut ettim. O da bizi hızlandırdı. Bana bütün ters esen rüzgarların olduğu kocaman bir torba da verdi. Böylece başımıza dert olmayacaklardı. 9 gün ve 9 gece boyunca dalgaların üstünde sektik. Hiç uyumadım. Bir saat bile uyumadım çünkü torbanın başında nöbet tutuyordum. Adamlarıma torbada ne olduğunu söylemiştim tabii ama... Başını iki yana salladı. Torbada paylaşmak istemediğim bir hazine olduğuna karar verdiler. Troya'dan aldıkları pay dalgalarının arasında yitip gideri çok olmuştu. Evlerine eli boş dönmek istemiyorlardı. Neler olduğunu hayal edebilirsin. Sonunda artık dayanamaz hale gelince uyuyakalmışım. Torbayı elimden aldıklarını hissetmedim. Beni uyandıran rüzgarların uluması oldu. Torbadan kıvrıla kıvrıla çıkmışlardı. Bizi hiç yol almamışçasına gerilere ittiler. Her fersahı kaybettik. Ölmüş arkadaşları için yas tuttuğumu düşünüyorlar, tutuyorum da. Ama bazen onları öldürmemek için kendimi zor tuttuğum da oluyor. Yüzlerinde kırışıklıklar var ama hiç akılları yok. Bir erkeğin ayaklarını yere sağlam basmasını sağlayan şeyleri yapmalarına fırsat kalmadan savaşa götürdüm onları. Yola çıktıklarında evli değillerdi, çocukları yoktu. Hasadın cılızlığı yüzünden kirerlerinin kıyısını köşesini kazımak zorunda oldukları seneler geçirmediler. Tasarruf etmeyi öğrenebilecekleri bereketli yılları da olmadı. Anneleriyle babalarının yaşlanıp elden ayaktan düşmesine seyretmediler. Öldüklerini görmediler. Korkarım ki yalnızca gençliklerini değil yaşlılıklarını da çaldım onlardan. Parmak boğumlarını ovaladı. Gençken okçuluk yapmıştı. Yayı germek, oku kirişe yerleştirip atmak elleri başka hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde hırpalar. O zaman niye bıraktın yayı? Kahramanlar arasında korkak kabul ediliyordu. Ne kadar yetenekli olursa olsun hiçbir okçu asla Yunanlıların en iyisi seçilmezdi. Kahramanlar aptal demiştim. Aynı fikirdeyiz dedi. İthaka'ya ne kadar yaklaşmış olduğumuzu bir bilseydin kumsalda balık pişirilen ateşlerin kokusunu alabiliyordum. Ondan küçük iyilikler istemeye başladım. Akşam yemeği için bir öküz keser miydi? Biri kaç balık yakalar mıydı? Ağlım yıkıldı, yıkılacak haldeydi. Direklerin birkaçını onarır mıydı? Elpenor'un çadıda uyumuğa huyu edindiğini, bunu yasaklamamıza gerek olup olmadığını konuşuyorduk. Salak herif, boynunu kıracak. Sadece ayıkken buna izni olduğunu söyleyeceğim. Yani hiçbir zaman aslında bunu yapmaması gerekiyor, dedi. Aptallık ettiğimi biliyordum. Önümüzdeki bahardan bir sonrakine kadar kalsa bile böyle bir adam benim dar sahillerime sıkışıp kalmış halde asla mutlu olamazdı. Şükran duymadım. En sevdiği yemekleri öğrendim. Onlardan aldığı zevki görünce gülümsedim. Akşamları ocağın başında oturup o günü konuşuyordu. Yıldırım düşen ulu meşe hakkında ne diyorsun? Sence içi çürümüş müdür? Bakacağım. Çürüdüyse kesmek zor olmaz. Yarın akşam yemeğinden önce yaparım. Fazla yayılmamışlardı. Aslında birkaç keçi lazım bana. 4 keçilik bir sürü çalıları bir ayda dümdüz eder. O şekilde de tutarlar. Peki keçiyi nereden bulacağım? Aramızdaki o sözcük İtaka bir büyünün bozulması gibi. Boş ver dedim. Koyunların birkaçını dönüştüreceğim. Sorun hallolur. Ondan bahsettiğinde daima karım diyordu. Karım, karım. Bu sözcüğü önüne bir kalkan gibi taşıyordu. Gelip en sevdiklerini alacağı korkusuyla ölüm tanrısının adını söylemeyen köylüler gibi. Adı Penelope'ydi. Bazen Odysseus uyurken bu heceleri havaya söylerdim. Meydan okuma ya da belki de ispattı bu. Gördün mü? Gelmedi. Sahip olduğuna inandığın gibi güçleri yok. Nasıl biri? Nazik tavırlarını, yumuşak sesli ikazlarının insanı herhangi bir bağırıştan daha yükseğe sıçrattığını anlattı. Kusursuz bir yüzücüydü. En sevdiği çiçek çiğdemdi. Mevsimin ilk çiçeğini şans getirsin diye saçına takardı. Odysseus'un karısından sanki kadın diğer odadaymış gibi, sanki birbirlerinden 12 seneyle ve uzak denizlerle ayrılmıyorlarmış gibi bahsetme huyu vardı. Helena'nın kuzeni olduğunu söyledi. Ondan 1000 kere daha akıllı, 1000 kere daha bilgeydi. Gerçi Helena de kendi namına akıllıydı ama vefasızdı tabii. O zamana dek Helena ile ilgili hikayelerini dinlemiştim. Sparta kraliçesi, Zeus'un ölümlü kızı, dünyanın en güzel kadını. Troya prensi Paris, onu kocası Menelaos'tan çalmış, böylece de savaşı başlatmıştı. Paris'e isteyerek mi gitmiş yoksa zorla mı? Diye sordum. Kim bilir? 10 sene boyunca kapısının dışında kamp kurmuştuk. Bir kere bile kaçmaya çalıştığını duymadım. Oysa benim karım vefalıdır. Her açıdan. Bilge adamlar bile bazen yoldan sapabilir, karım asla. Sabit bir yıldız, hakiki sağlamlıkta bir yaydır. Söylediği hiçbir şeyin tek bir anlamı, tek bir amacı yoktur ama yine de tutarlıdır. Kendini tanır. Sözcükler cilalı bir bıçak gibi içime girdi. Kumaş dokumasından bahsettiği andan beri karısını sevdiğini biliyordum. Yine de kalmıştı, aylarca kalmıştı. Ben de uyutulmama müsaade etmiştim. Şimdi daha açıkça görüyordum. Yatağımda geçirdiği onca gece sadece seyyah bilgeliğiydi. Mısır'daysanız İsis'e taparsınız. Anadolu'daysanız Kibele'ye kuzu kurban edersiniz. Evinizdeki Athena'ya karşı günah değildir bu. Ama daha düşünürken bile cevabın bundan ibaret olmadığını biliyordum. Aites'in ateş soluyan boğalarını evcilleştirme eşdeğer bir hünerdi. Yanında kendi kurnazlıklarından başka bir yardımcısı da yoktu. Kış yağmurları başladı. Ada baştan aşağı toprak kokuyordu. Bu mevsime bayılırdım. Soğuk kumlar, çiçek açan beyaz karaca otlar. Odysseus etkilenmişti. Hareket ettiğinde de o kadar sıklıkla yüzünü buruşturmuyordu. Sinirli hallerinin en kötü kısmı dağılıp gitmişti. Bundan tatmin sağlamaya çalışıyordum. İyi bakılmış bir bahçeyi seyretmek gibi dedim kendi kendime. Yeni doğmuş kuzuların ayağa kalkmaya çabalamasını seyretmek gibi. Odysseus hoşgörülü bir baba edasıyla onlara gülümsedi ama o gece uçamadıkları gibi Hector'a karşı durmalar da mümkün değildi. Azıcık bir beyni olan herkes onu görünce kaçıyordu. Sen de dahil mi? Elbette. Ayas onunla zor başa çıktı. Hector'u sadece Achilles yenebilirdi. İyi bir savaşçıyım ama sınırlarımı bilirim. Hector'la bir kere karşılaştım. Savaşın başlarıydı. Hala bir ateşkese varabilirmişiz gibi numara yaptığımız günlerdi. Baba Priamus'un yanında sallantılı bir taburenin üstünde oturuyor ve tabureyi taht gibi göstermeyi başarıyordu. Altın gibi ışıldamıyordu. Cilalı, kusursuz değildi ama ocaktan bütün halinde çıkarılmış bir mermer parçası gibi başından sonuna dek hep aynıydı. Şaraplarımızı karısı Ankrodomoke koydu. Sonradan Hector'a bir oğul verdiğini duyduk. Atanax şehrin komutanı ama Hector çocuğu Troya'dan geçen nehrin adıyla çağırıyormuş. Scamandros. Ne oldu ona? Savaşta bütün oğullara ne olursa oldu. Achilles Hector'u öldürdü. Daha sonra Achilles'in oğlu Piros sarayı yağmalarken Astyanax adlı çocuğu kapıp kafasını kırdı. Piros'un yaptığı her şey gibi dehşet verici bir hareketti. Ama gerekliydi. Çocuk yüreğinde bir kılıçla büyüyecekti. Bir oğulun en yüce görevi babasının intikamını almaktır. Yaşasaydı yanına adam toplayıp peşimizden gelecekti. Ay pencerenin dışında büzülüp kırık bir çömlek parçası kadar kalmıştı. Odysseus sessizdi. Düşüncelerinin arasında geziniyordu. Bu fikrin içimi bu kadar rahatlatması ne tuhaf. Öldürülürsem oğlumun denize açılacağı fikri. Beni yere sermiş olan adamları bulacak, karşılarına dikilip Odysseus'un kanını dökmeye cüret ettiğiniz şimdi de sizin kanınız dökülecek diyecek. O da sessizdi. Nasıldır? Oğlun yani. Yay konusundaki yeteneğimden ötürü ona Telemakos adını verdim. Bu isim uzaktaki savaşçı anlamına geliyordu. Ama işin komik tarafı şuydu ki, oğlan doğduğu ilk günü savaş alanının tam ortasında yaşıyormuş gibi avaz avaz bağırarak geçirdi. Kadınlar bildikleri bütün numaraları denediler. Onu salladılar, kucaklarına alıp yürüdüler, kundakladılar, emsin diye baş parmağını şarapla ıslattılar. Ebe hayatında böyle hırs görmediğini söyledi. Eski dadım bile kulaklarını tıkıyordu. Karın bebeğin her şeyi bir şey olduğunu zannettiği için kül rengine dönmüştü. Bana verin dedim. Onu karşımda tuttum ve çığlıklar atına yüzüne baktım. Tatlı oldum. Haklısın, bu dünya vahşi ve korkunç bir yer. Suratına bağırılmasını hak ediyor ama artık güvendesin ve hepimizin uykuya ihtiyacı var. Bize biraz huzur verecek misin dedim. Sakinleşiverdi. Ellerimin arasında öylece sustu. Ondan sonra da gelmiş geçmiş bütün çocukların en uslusu oldum. Her zaman gülümser, onunla konuşmak için duran herkese gülerdi. Hizmetçiler gelip tombul yanaklarını çimdiklemek için bahaneler bulurdu. Günü gelince ne şahane bir kral olacak derlerdi. Batı rüzgarı kadar yumuşak başlı. Ah! Hatıralarını anlatmaya devam etti. Annesini beni unutturmayacağını biliyordum ama onun yaşındayken ben av partilerinin başını çekerdim. Bir yaban domuzu öldürmüştüm. Döndüğümde hala ona öğretebileceğim bir şeyler kalmış olmasını umuyorum. Hepsi bu. Üstünde bir iz bırakmak istiyorum. Muğlak ve teselli edici bir cevap verdim. Kesinlikle eminim buna. İz bırakacaksın. Bütün oğlan çocukları baba ister. Seni bekleyecektir. Ama ölümlü hayatlarının amansızlığını düşünüyordum yine. Biz konuşurken bile anlar geçiyordu. Tatlı bebek kaybolmuştu. Oğlu yaşlanıyor, büyüyor, erkekliğe doğru sivriliyordu. Odysseus onun 13 senesini kaybetmişti bile. Daha kaç sene vardı? Karanlıkta ellerimi birleştirdim. Bin türlü numaram yoktu. Sabit bir yıldız da değildim ama ilk defa olarak o boşlukta bir şey hissettim. İleride büyüyebilecek bir umut, canlı bir nefes. Bölüm 17. Ağaçlar yeni tomurcuklanmaya başlamıştı. Deniz hala köpük sorguçluydu ama yakında dalgalar sakinleşecek, bahar ve Odysseus'un yelken açma vakti gelecekti. Her gece ay ışığında yanında yatıyordum. Yalnızca bir mevsim daha dediğimi hayal ediyordum. Sadece yazın sonuna kadar, en iyi rüzgarlar o zaman çıkar, şaşırırdı. Gözlerindeki o hafif hayal kırıklığı ışıltısını yakalayacaktım. Altın cadıların yalvarmaması gerekir. Adamları da gördü. 13 sene yanında yaşamışlardı. Odysseus'un çapraşık düşünceleri genellikle adamlarının kavrama sınırının ötesinde olsa da tazıların efendilerinin ruh halinin kokusunu alması gibi onlar da bir değişiklik seziyorlardı. Gün be gün huzursuzlukları arttı. Yakaladıkları her fırsatta yüksek sesle itak atıyorlardı. Ozanlar uykuya ölümün kardeşi adını verir. Çoğu insan için o karanlık saatler günlerinin sonunda bekleyen durgunluğun bir işaretidir. Ama Odysseus'un uykusu hayatı gibiydi. Karma karışık ve huzursuz, kurtlarımın kulaklarını dikmesine yol açan mırıltılarla dolu. Şafağın inci grisi ışığında seyrettim onu. Kepenkler açıktı. Gece yağmur yağmış olmalı diye düşündüm. İçeri süzülen hava yıkanmış gibi ve çok berraktı. Her ses, kuş çığlıkları, titreşen yapraklar, dalgaların hışırtısı, çan gibi havada asılı kalıyordu. Giyindim. Bu ihtişamın peşinden dışarı çıktım. Odysseus'un adamları hala uyuyordu. Daldan bir çiğ damlası düştü. Çınlayan çan gibi çarptı toprağa. Ağzımın kuruduğunu hissettim. Defne çalılarımın içinden çıktı. Vücudunun her çizgisi nefisti. Kusursuz bir zarafet içindeydi. Koyu renk, dağınık saçları çelenk bir taçla süslenmişti. Kirke, dedi Apollon. Sesi çanların en muhteşemiydi. Dünyadaki bütün ezgiler ona aitti. Kardeşim sesin konusunda beni uyarmıştı. Mümkün olduğunca az konuşursan daha iyi olur diye düşünüyorum. Sözlerinde hiçbir kötülük yoktu. Gerçi belki de o kusursuz tınılarla kötülük kulağa böyle gelirdi. Kendi adamda susturulacak değilim. Hermes zor olduğunu da söylemişti. Odysseus için bir kehanet getirdim. İçeride. Evet biliyorum. Rüzgar yüzüme çarptı. Bağırmaya vakit bulamadım. Esinti boğazıma doldu. Bütün gökyüzü içimden akıtılıyormuş gibi sarsıntıyla karnıma indi. Adanın açıklığı silinmiş gitmişti. Odysseus bir kıyıda duruyor, etrafında kayalıklar yükseliyordu. Uzaklarda keçiler ve zeytinlikler vardı. Sonra Odysseus başka bir sahilde durur oldu. Koyu renk kumlar ve babamın ışığını hiçbir zaman görmemiş bir gökyüzü. Kendimi bahçemin toprağına attım. Eşelenerek, mali köklerini çekiştirerek birkaç tanesini kahverengi topraklar hala üstlerinde sallanır halde ağzıma tıktım. Rüzgar anında kesildi. Geldiği gibi hızlı bir şekilde öldü. Bu ne cüret? Beni kendi adamda suistimal etmeye cüret ettin. Titan kanıyım ben. Bu yüzden savaş çıkacak babam, dedim. Bu ne öneren babandı zaten. Aracılarımın kapanlarında kehanet taşıması gerekir. Şeref duymalısın. Apollon'un bir kehanetini doğurdun, dedi. Odysseus'a söylemeyeceğim. Orası hiç umurumda değil. Kehanet bildirildi. Gitti. Alnımı bir zeytin ağacının buruşuk gövdesine dayadım. Göğsüm inip kalkıyordu. Hiddetle ve küçük düşme duygusuyla titriyordum. Kaç kere öğrenmem gerekecekti. Huzurumun her anı yalandı. Çünkü sadece tanrıların keyfine kalmış bir huzurdu bu. Ne yaparsam yapayım, ne kadar uzun seneler yaşarsam yaşayayım, canları istediğinde aşağı uzanıp bana canlarının istediğini yapabileceklerdi. Gökyüzü tam olarak mavi değildi daha. Odysseus hala uyuyordu. Uyandırıp salona götürdüm. Kehaneti söylemedim. Yemek yemesini seyrettim ve iddetime bıçağın sivri ucuymuş gibi parmaklarımla dokundum. Görüntüde Odysseus İthaka'ya dönmüştü. Azıcık umudumun son kalıntıları da silinmişti. En güzel tabaklarımı çıkardım. En yıllanmış şarabımı getirdim. Ama şarabın tadı yoktu. Odysseus'un yüzü dalgındı. Sesler sonunda kesilip uykuya karışınca Odysseus diz çöktü. Tanrıçam, dedi. Bana asla böyle hitap etmezdi. Böyle anladım. Ne var ölümlü? Gitmem gerek. Çok uzun kaldım burada. Adamlarım sabırsızlanıyor. Git o zaman. Ev sahibiyim ben. Zindancı değil. Biliyorum hanımım, size minnettarlığımın hududu yok. Tanrılardan sana bir mesaj var.
Bir mesaj?
Memleketine döneceksin diyorlar ama önce ölüm evinde kahin Teresas'la konuşmanı emrediyorlar.
Niye?
Tanrıların kendilerine göre sebepleri var. Bunları paylaşmayı uygun bulmuyorlar.
Bunun asla sonu gelmeyecek mi?
Sisi acılıydı. Yüzü yeniden açılmış bir yara gibiydi. Öfkem söndü gitti. Odysseus hasmım değildi. Yolu birbirimizin canını yakmadan da yeterince zor olacaktı. Seni terk etmedim, dedim. Onu odama götürdüm ve orada bir akarsuyun kabarcıkları gibi hızla ve durmaksızın bütün gün içimde yükselen bilgiyi aktardım. Rüzgarlar sizi diyarların ötesine, yaşayan dünyanın kıyısındaki denizlere taşıyacak. Orada bir kara kaba koruluğuyla üstlerinde söğüt ağaçları sarkan durgun, karanlık suların olduğu bir kara parçası var. Yeraltı dünyasının girişi, sana göstereceğim büyüklükte bir çukur kaz, siyah bir dişi koyun, bir de koçun kanıyla doldur ve her tarafa tanrıların şerefine şarap dök. Aç gölgeler sürüler halinde gelecek. Karanlıkta onca zaman geçirdikten sonra buharları tüten yaşama aç olacaklar. Gözleri kapalıydı. Belki boz renkli salonlarından uğrayan ruhları hayal ediyordu. Teiraseas gelene dek onları kandan uzak tutmalısın. Kahin içebildiği kadar içecek ve sana bilgece öğütlerini verecek. Sonra tek bir gün için buraya döneceksin çünkü sana daha fazla yardım etmem gerekebilir. Başıyla onayladı. Dudakları giriydi. Yanağına dokundum. Uyu, ihtiyacın olacak, dedim. Uyuyamam. Anladım. Kendini hazırlıyor. Bir kez daha savaşmak için kuvvetini topluyordu. Gecenin uzun saatleri boyunca sessizce nöbet tutarak yan yana yattık. Gelmeye başladı bile. Odysseus'un sesi yılgın bir kasvetle doluydu. Ne demek istediğini biliyordum. Moiralar onu yine boyun durağa vurmuştu. Onu senin için saklayacağım. Şu anda cenazeye vaktiniz yok. Cesedi yataklarımdan birine taşıyıp çarşafa sardık. Yolculukları için erzak çıkardım. Ayin için ihtiyacı olan koyunları getirdim. Gemi hazırdı zaten. Adamları alet edevatı günler önce düzenlemişti. Geminin zahmetle ufukta kaybolmasını seyrettim. Sonra içeri dönüp Elpenor'un cesedinin üstündeki çarşafı açtım. Adam damdan düşmüştü zaten. Şimdiye kadar sadece sefil halde zemininde yatan, insan olarak tanınamayacak cesetler görmüştüm. Göğsüne dokundum. Sert ve soğuktu. Yüzlerin ölümde olduklarından genç göründüğünü duymuştum ama Elpenor sık sık gülerdi. Yaşam kıvılcımı olmadan yüzü çizgilerle sarpmıştı. Bahçemde yeşil yapraklar o kadar tazeydi ki bıçak gibi parlıyorlardı. Parmaklarımı toprağa soktum. Nemli bir yaz toplanıyordu. Çok geçmeden asmaları sırağa bağlamam gerekecekti. Hayal edemedim. Bu da kendine has bir acı getirdi. Ama belki de böyle olması gerekiyordu. Hikayelerde tanrılarla ölümlüler asla uzun süre bir arada olmuyordu. Bu yüzden Odysseus gitti. O gece bıldırcın otu soyarak mutfağımda oturdum. Odysseus ölüleriyle yüz yüzeydi. Yola çıktığı sırada eline küçük bir şişe sıkıştırmış, açacağı çukurdan bana kan getirmesini istemiştim.
Dikkatle çalıştım, parmaklarım özenliydi. Her duyunun farkındaydım. Otlarım raflarından beni seyrediyordu. Hermes'e ilk yattığımdan beri her ay döngüsünde aldığım iksir, sonuncu döngü hariç. Nimpalarımla sahilde bekledik. Geminin kürek çekerek yanaşmasını seyrettik. Gözlerimi üzerlerinde ışıldatarak öne çıktım. Hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz altın yürekliler, meşe cüsseli adamlar, efsanelerin kahramanısınız. Herakles'in görevlerinden birini yerine getirdiniz. Ölüm evini gördünüz ve hayatta kaldınız. Gelin, burada yumuşak çimenlerin üzerine sizin için serilmiş battaniyeler var. Yemek ve şarap var. Dinlenin ve iyileşin diye bağırdım. Yaşlı adamlar gibi ağır ağır hareket ediyorlardı ama oturdular. Kızarmış et dolu tabaklarla kopkoyu kırmızı şarap hazırdı. Güneş yakıyor, ölümün soğuk sisini dağıtıyordu. Hayattalar. En iyi haberim bu. Oğlum ve karım hayatta, babam da, dedi Odysseus. Annesi değil. Bekledim. Agamemnon oradaydı. Karısı bir aşık edilmiş. Agamemnon dönünce de onu banyoda öküz keser gibi kesmiş. Achilles'un Patroklos'u kendi açtığı yarasıyla ay ası gördüm. Yaşadığım için bana imrendiler ama hiç değilse onların savaşları sona erdi artık. Seninki de bitecek. İthaka'ya gideceksin, gördüm. Gideceğim ama Teireisas'ı oraya gittiğimde evimi kuşatmış adamlar bulacağımı söyledi. Erzağımı yiyor, mülkümü yağmalıyorlarmış. Onları öldürmenin bir yolunu bulmak zorundayım. Ama ondan sonra hala karada yaşadığım sırada denizden gelen bir ölümle öleceğim. Tanrılar bilmeceyi pek seviyor. Bunu düşünemezsin. Sana eziyet etmekten başka bir işe yaramaz. Onun yerine öndeki yolu düşün. O yoldan memleketine, karına ve oğluna gideceksin. Yol, Teirasis yolumu çizdi. Trinaki'den geçmek zorundayım. Sırlara dokunamazsam adamlarımla birlikte memlekete ulaşabileceğim. Ama herhangi biri zarar görürse baban gazabını üstüme salacak. İthaka'yı senelerce göremeyeceğim ve adamlarımın hepsi ölecek. O zaman orada duramazsın. Kıyıya bile çıkmazsınız dedim. Durmayacağım. Ama o kadar basit değildi. Ben de bunu biliyordum. Moiralar kandırır, ayartırdı. Kıyıya çıkarsanız kumsaldan ayrılmayın. Gidip sürüye bakmayın. Açlığınızı nasıl kışkırtacaklarını bilemezsin. Ölümlülere göre tanrılar neyse, ineklere göre o sığırlar da o, dedim. Dayanırım. Gözlerimi kapattım. Tanrılardan bir ceza daha. Onun için olduğu kadar benim için de. Ne oldu? Gözlerimi açtım. Dinle, dedim. Bilmen gereken şeyler var. Yolculuğu çizdim. Kaçınması gereken tehlikeleri birer birer önüne serdim. Sığlıklar, barbar adalar, sirenler, şarkılarıyla erkekleri ölüme çeken o kadın başlı kuşlar. Sonunda artık daha fazla ertelememe imkan kalmadı. Yolunu sizi Skylla'nın yanından da geçirecek. Ondan haberin var mı? Onu engellemenin bir yolu olmalı, kullanabileceğim bir silah olmalı, dedi. En sevdiğim yönlerinden biriydi bu. Her zaman kendine bir şans yaratmak için savaşırdı. Hayır, hiçbir şey yok. Senin gibi bir ölümlü için bile. Onunla bir kere karşılaştım uzun süre önce. Elinden sihir ve ilahlığım sayesinde kurtulabildim. Sirenlere gelince, orada kurnazlığını kullanabilirsin. Adamlarının kulaklarını bal mumuyla tıka, kendininkileri açık bırak. Kendini seren direğine bağlarsan, şarkılarını duyup da sonradan hikayeyi anlatmak üzere hayatta kalan tek insan olabilirsin. Karınla oğluna anlatacak güzel bir hikaye olmaz mıydı? Olurdu. Elpenor'u cenaze ateşine taşıdık. Ayinleri yaptık, savaştaki kahramanlıklarını Türkiye'ye döktük, ismini yaşamış insanların arasına kaydettik. Odysseus, Laertes'in oğlu, büyük seyyah, kurnazlıkların, hilelerin ve bin bir numaranın prensi. Bana yara izlerini göstermiş. Karşılığında da benim hiç yaram yokmuş gibi yapmama izin vermişti. Gemisine bindi. Bana bakmak için döndüğünde orada yoktum.
Bölüm 18. Türküler sahneyi nasıl tasvir ederdi? Issız burnun üstündeki tanrıça, uzaklarda gözden kaybolan aşığı. Gözleri ıslak ama gizemli, içindeki mahrem düşüncelere dönüktü. Eteklerinin dibinde hayvanlar toplanıyordu. İçim gemisi demir aldığı anda kaynamaya başlamıştı. Hayatımda hiç mide bulantısı çekmemişken şimdi her an midem bulanıyordu. Nimpaların ellerini endişeyle ovuşturuyor, birbirlerine sarılıyorlardı. Hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi. Türümüz hamilelikte ışık saçar ve tomurcuk gibi şişer. Zehirlendiğimi ya da kötücül bir dönüşümle lanetlendiğimi vücudumun içinin dışına çıkmakta olduğunu düşünüyorlardı. Bana yardım etmeye çalıştıklarında onları uzaklaştırıyordum. Taşıdığım çocuk yarı tanrı olacaktı ama bu söz aldatıcıydı. benim kanımdan ötürü birkaç lütuf elde edecekti. Güzellik ya da hız, kuvvet ya da cazibe. Ama geri kalan her şey babasından gelecekti. Çünkü ölümlülük soyu daima ilahlıktan daha sağlam yürüyordu. Yeni pürüzlü sesimle gidin. Nasıl gideceğiniz umurumda değil. Babalarınıza haber yollayın ve gidin. Bu sadece benim, dedim nimpalara. Bu sözler hakkında ne düşündüklerini hiç öğrenmedim. Yeniden midem bulanıyordu. Gözlerim sulanmış ve körleşmişti. Eve varmayı başardığımda gitmişlerdi. Tahminime göre babaları ölümlü birinden hamile kalmanın bulaşıcı bir şey olabileceğinden korktukları için boyun eğmişti. Bu haldeyken kendimi denizcilere karşı savunamazdım. Bunu biliyordum. Otlarımın durduğu çanaklara doğru sürünüp çok uzun süre önce yapmayı düşünmüş olduğum büyüyü yaptım. Geçen gemilere adayı sefil kayalıklardan oluşan düşmanca bir yer gibi gösterecek bir yanılsama. Ondan sonra güçlükle nefes alarak yerde yattım. Huzurumu kimse bozmayacaktı. Huzur, bu kadar hasta olmasaydım gülerdim. Mutfaktaki peynirin ekşi tadı, rüzgardaki tozlu yosun kokusu, yağmur sonrası solucanlı toprak, çalılıkta kahverengine dönen mide bulandırıcı güller. Öte yandan kulağa ne kadar tuhaf gelse de bu derece sefillik hallerindeyken bile tam anlamıyla sefil değildim. Biçimsiz ve mat, ufkun dört bir yanına doğru uzanan bir mutsuzluğa alışkındım ben. Ama bu sefaletimin kumsalları, derinlikleri, bir amacı ve biçimi vardı. İçinde bir umut vardı çünkü sona erecek ve bana çocuğumu getirecekti, oğlumu. Cadılıktan mıdır, kehanet yoluyla malum olmasından mıdır bilmiyordum ama oğlum olacağını biliyordum. Odysseus'un bana anlattığına göre Penelope'nin sancıları öyle hafif başlamış ki kadın armudu fazla kaçırdığı için karnının ağrıdığını zannetmiş. Benim sancılarımsa gökten yıldırım gibi düştü. Paramparça edecek şiddetteki kasılmalar yüzünden iki büklüm halde bahçeden eve süründüğümü hatırlıyorum. Söğüt iksirim hazırdı. Önce birazını, sonra hepsini içtim. Sonunda şişinin boynunu yalıyordum. Doğum yakın hakkında, aşamaları ve nasıl ilerlediği hakkında çok az şey biliyordum. Gölgeler değişti ama vakit tek bir sonsuz an halindeydi. Acı beni ezerek lokmaya çeviren taşlar gibiydi. Saatlerce çığlık atıp ıkındım ama bebek gelmedi. Anladığım tek şey şuydu. Doğum çok uzun sürerse oğlum ölecekti. Devam etti. Gözlerimi kapadım. Elimi içime sokup bebeğin başının pürüzsüz kavisini hissettim. Ebe Tanrıça, Eliyetia'ya dua ettim. Rahmin kavrayışını gevşetip çocuğu dünyaya getirecek gücü vardı onun. Her tanrının ve yarı tanrının doğumunu gözlediği söylenirdi. Bu düşünce son hız koşan zihnimi ele geçirdi. Biri Ebe Tanrıçanın bana gelmesini engelliyordu. Biri oğluma zarar vermeye kalkışma cüretini göstermişti. Bu sayede ihtiyacım olan kuvveti buldum. Karanlıkta dişlerimi gösterdim ve mutfağa süründüm. Bir bıçak kaptım. Bana yardım edecek Diadolos olmadığı için de büyük bronz aynayı karşıma çektim. Bu çocuk minyatürist değildi. Ölümlüydü. Çok derin kesmemeliydim. Acının çözülmeme neden olacağından korkmuştum ama pek bir şey hissetmedim bile. Taş taşa sürtülürmüş gibi bir hışırtı vardı. Kendi nefeslerimin sesi olduğunu fark ettim. Altımızdaki taşlar kuş diye gibi geliyordu bana. Oğlum titriyor da titriyor, ıslak, canlı, yüzünü tenime bastırıyordu. Onu hiç bırakmadan kordonu kestim. Gördün mü? Dedi bana. Kimseye ihtiyacımız yok. Cevap olarak kurbağa gibi bir ses çıkardı ve gözlerini yumdu. Oğlum, Telegonos. Anneliği hafife almamıştım. Askerlerin düşmanlarıyla yüzleştiği gibi yüzleşmiştim onunla. İnecek darbelere karşı kıvılcım havada çevresini kuşatmış ve onu sıkıştırmıştım. Ama onca hazırlığım yeterli gelmedi. Tanrılara şükür uyumak zorunda değildim. Her dakika yıkamam, kaynatmam, temizlemem, silmem, suya bastırmam gerekiyordu. İyi ama bebeğin her dakika başka bir şeye daha, yemeğe, altını değiştirmesine ve uyumaya ihtiyacı varken bunları nasıl yapabilirdim? Bu sonuncusunu daima ölümlüler için en doğal şey, nefes almak kadar kolay olarak görmüştüm ama bebek uyuyamıyordu. Nasıl kundaklarsam kundaklayayım, ne kadar sallayıp şarkı söylersem söyleyeyim, aslanları kaçırana dek, kendine zarar vereceğinden korkmama yol açana dek nefes nefese bir halde ve titreyerek haykırıyordum. Onu taşımak için bir askı yaptım. Böylece kalbimin üstünde yatabilecekti. Teskin edici otlar verdim. Tütsüler yaktım. Pencerelerimizde ötmeleri için kuşları çağırdım. Bazı huzurlu anılarımız olurdu. Nihayet uyuduğunda, meme emdiğinde, bir ağaçtan havalanan kuşların kaçışmasına gülümsediğinde ona bakar ve öyle keskin bir sevgi hissederdim ki içim yarılıp açılırdı sanki. Mutlu değildi, birazcık diye düşündüm.
kollarımın arasında bu ıslak öfke olmadan sadece bir anca geçirebilsem. Ama geçiremiyordum. Her şeyden nefret ediyordu. Görünüşe göre en çok da benden. Büyülerim üstünde çalışarak, kumaş dokuyarak, şarkı söyleyerek geçirdiğim onca saati düşündüm. Yokluklarını koparılmış bir uzuv gibi hissediyordum. Erkekleri domuza çevirmeyi bile özlüyorum. Elimi ağzıma kapattım çünkü yeraltı tanrısı şiddeti çok daha az bir daveti bile icabet eder. Öfkeli küçük yüzünü kendime doğru tuttum. Gözleri yaş dolu, saçları karmakarışıktı, yanağında küçük bir çizik vardı. Nasıl olmuştu bu? Hangi kötü yaratık da ona zarar vermeye cüret etmişti? Ölümlü bebeklerle ilgili duyduğum her şey sel gibi aklıma düşüştü. Nasıl sebepsiz yere öldükleri, herhangi bir sebeple ölüverdikleri, çok üşüdükleri için, çok acıktıkları, şu tarafa ya da bu tarafa doğru yattıkları için. Zayıf göğsündeki her nefesi hissediyordum. Görünmez Tanrı'yla bizzat güreşmek zorunda kalsam bile. Gözlerimi karanlığa diktim. Kurtların yaptığı gibi her tehlikeye kulak kabartarak dinledim. Adamı ıssız kayalıklarmış gibi gösteren yanlışlamaları yeniden ördüm. Ama hala korkuyordum. Bazen insanların çaresizliği pervasızlık boyutuna varırdı. Her şeye rağmen kayalıklara çıkacak olurlarsa bebeğin çığlıklarını duyup geleceklerdi. Ya numaralarımı unuttuysam ve içmelerini sağlayamazsam? Odysseus'un askerlerin çocuklara yaptıklarıyla ilgili hikayelerini anımsadım. Astyanax ve Troya'nın bütün erkek evlatları ezilmiş, ateşe atılmış, parçalanmış, atların ayakları altında çiğnenmiş, öldürülmüşlerdi ki yaşayıp kuvvetlenerek günün birinde intikam peşine düşmesinler. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını beklemiştim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu. Çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı. Yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Keder defalarca alazlamıştı beni ama alevi asla etimin içine işlememişti. Mücadeleyi sürdürdüm. O da büyüdü. Tek söyleyebileceğim bu. Sakinleşti. Bu da beni sakinleştirdi ya da tam tersi oldu. O kadar sık boşluğa dalmıyor, kendimi haşlamayı o kadar sık düşünmüyordum artık. İlk defa gülümsedi. Beşiğinde uyumaya başladı. Ölümlülüğü daima benimleydi. Atan ikinci bir kalp gibi sabitti. Artık oturabiliyor, uzanabiliyor, bir şeyleri tutabiliyor olduğundan evimdeki bütün sıradan nesneler gizli dişlerini göstermişti. Ateşte kaynayan kazanlar parmaklarına doğru sıçrıyordu sanki. Bıçaklar masadan yere kayıp başını kıl payı ıskalıyordu. Onu yere bırakırsam bir eşek arası vozurlayarak geliyor, bir akrep görünmeyen bir çatlaktan çıkıp koşturuyor ve kuyruğunu kaldırıyordu. Ateşin kıvılcımları kavisler çizerek yumuşak etine doğru atılıyordu hep. Fark etmenin çok uzun sürmesi sevgiden, korkudan ve hiç uyumamaktan ötürü nasıl kafamın karıştığını bir işaretiydi bence. Sokan böcekler taburlar halinde gelmezdi. Bir sabahta 10 kazanın devrilmesi benim yorgun sakarlığımın bile ötesinde kalıyordu. Doğum sancılarımın uzun işkencesi sırasında Eliethia'nın bana gelmesini engellendiğini düşünemedim. Bunu yapmış olanın Tanrı'nın başarılı olmadığı için yeniden deneyip denemeyeceğini merak etmek aklıma gelmedi. Telegonos'u göğsüme astım, zirveye giden yolun yarısındaki göle yürüdüm. Gölde kurbağalar, gümüş rengi ufak balıklar ve su böcekleri vardı. Parmağımı gölcüğün yüzeyine dokundurdum. Tanrılardan biri oğluma zarar vermek mi istiyor? Göl titreşti. Telegonos'un bir görüntüsü belirdi. Yün bir kefene sarmış olarak kül rengi ve cansız halde yatıyordu. Nefesim kesilerek geriledi. Görüntü parçalara ayrıldı. Bir an derin derin nefes alıp yanağımı Telegonos'un başına bastırmaktan başka bir şey yapamadım. Titreyen elimi yeniden suya değdirdim. Kim? Su yalnızca yukarıdaki gökyüzünü göstermeye devam etti. Lütfen diye yalvardım ama hiçbir cevap gelmedi. Panik duygusunun boğazından yukarı tırmandığını hissettim. Bizi tehdit edenin bir nimpa ya da nehir tanrılardan biri olduğunu varsaymıştım. Böcek, ateş ve hayvan numaraları ikincil bir ilahın gücünün tüm sınırlarında kalan şeylerdi. Kendisi doğuramazken benim yeni çocuklar doğurma ihtimalim karşısında kıskançlık krizine mi girdi acaba diye annemden bile şüphelenmiştim. Ama bu tanrının sezgimden kaçma gücü vardı. Bütün dünyada bunu ancak bir elin parmakları kadar ilah yapabilirdi. Babam, belki dedem, Zeus ve diğer ulu olimposlulardan birkaçı. Telegonus'u sıkı sıkı kendime bastırdım. Mali büyüleri savuşturabilirdi ama üç dişli mızrağı yıldırımı savuşturamazdı. O güçlerin karşısında buğday başağı gibi devrildim. Gözlerimi kapatıp boğucu korkuyla savaştım. Sakin ve aklı başında olmalıydım. İkincil tanrıların yüce tanrılara karşı zamanın başlangıcından beri kullandığı bütün numaraları hatırlamalıydım. Odysseus, Achilles'un deniz tanrıçası annesinin Zeus'la pazarlık etmenin bir yolunu bulduğuna dair bir hikaye anlatmamış mıydı bana? Ama bu yolun ne olduğunu söylememişti. Zaten sonunda tanrıçanın oğlu ölmüştü. Eve dönünce ihtiyacımız olmamasına karşın ocakta küçük bir ateş yaktım. Aslında yaz sonbahara dönüyordu. Gece sıcaktı ama havadan sedir kokusu ve alevlerin üzerine serpiştirdiğim otlarımın mayhoşluğu olsun istiyordum. Cildimin karıncalandığını farkındaydım. Asam elimde ocağın önünde durdum. Hava dinleyen bir sessizliğe yoğunlaşmıştı. Oğlumu öldürmeye çalışan her kimsen ortaya çık. Ortaya çık ve yüzüme karşı konuş. Yoksa cinayetlerini sadece gölgelerin arasında mı işliyorsun? Oda tam anlamıyla kıpırtısızdı. Sadece Telegonus'un nefeslerini ve kendi damarlarımdaki kanı duyuyordum. Gölgeye ihtiyacım yok. Ses havayı kesmişti. Ayrıca amaçlarımı sorgulamak senin gibilere düşmez. Odaya indi, uzun boylu, dimdik ve bembeyazdı. Gece göklerinde bir yıldırım pençesiydi. Her türlü süpründe onun karşısında büzülüp kalmalıydı. Zeus'un parlak ve en gözde evladı Athena. Her ne arzularsam olacak, taviz verilmeksizin. Yine metalin parçalanmasını andıran o ses. Kusursuz elini uzattı. Çocuğu bana ver. Hayır. Bana karşı mı geleceksin? Hava yoğunlaşmıştı. Nefes almakta zorluk çektiğimi hissettim. Göğsünün üstünde meşhur aygisi vardı. Altın püsküllerle çevrelemiş deri bir kalkan. Verirdim ama bu hiç de adil bir çarpışma gibi görünmüyor. Silahsız bir nimpaya karşı sen... Onu bana kendiliğinden ver, çarpışmaya gerek kalmasın. Çabucak halledeceğim. Acı çekmeyecek. Düşmanını dinleme, demişti Odysseus bir kere bana. Onlara bak, gördüklerin her şeyi anlatacaktır. Baktım, tepeden tırnağa silahlı ve zırhlıydı. Miğfer, mızrak, aygis, baldır zırhları. Korku verici bir görüntüydü. Savaş tanrıçası çarpışmaya hazır. Ama savaş sanatlarıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen bana karşı niye böyle tam teçhizat giydirip kuşanmıştı? Korktuğu bir şey, kendini çıplak ve güçsüz hissetmesine yol açan bir şey yoksa neden? Yüce Tanrıça, hayatım boyunca gücünle ilgili öyküler dinledim. O yüzden merak ediyorum. Çocuğumun ölmesini bir süredir istiyorsun ama bebek yaşıyor. Nasıl olabilir bu? O yüzden aklıma gelen tek şey izninin olmadı. Bir şey seni engelledi. Moiralar kendi amaçları için çocuğu doğrudan öldürmene izin vermiyor. Moiralar sözünü duyunca gözleri parladı. Öyle çalışmanın sebebi buydu. Eşek arıları ve devrilen kazanlarla. Onu süzdüm. Böyle alçakça yöntemler savaşçı ruhunu nasıl yaralamıştır kim bilir. Hiçbir şey değişmedi. Çocuğun ölmesi gerekiyor. Ölecek de 100 yaşına geldiğinde. Söylesene, cadılık numaralarının bana karşı ne kadar dayanacağını zannediyorsun? Ne kadar dayanmaları gerekirse o kadar. Fazla ataksın. Mevkini unutuyorsun Nimpa. Ben Zeus'un kızlarından biriyim. Oğluna doğrudan bir darbe indiremiyorum belki ama Moiralar sana neler yapabileceğimle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Sözcükleri odaya bir mozaikteki taşlar gibi kusursuzca yerleştirmişti. Athena tanrılar arasında bile gazabıyla tanınırdı. Evet, dedi. Gülümsemesi donuk ve soğuktu. Durumunu anlamaya başladım. Mızrağını yerden kaldırdı. Doğru, bana zarar verebilirsin, dedim. Ancak benim de bir babam ve bir ailem var. Kanımızın dikkatsizce akıtılmasını hafife almazlar. Öfkeleneceklerdir. Harekete geçmeleri bile mümkün. Savaş olursa Titan Olimpos kazanacaktır. Zeus savaş isteseydi yıldırımlarını uzun süre önce üstümüze yollardı ama yollamıyor. Güçlükle kazandığı barışı mahvetmen hakkında ne düşünecek? Tehditlerin çok çiğ. Bunu mantıklı bir biçimde tartışabileceğimizi ummuştum. Çocuğumu öldürmenin peşinde olduğun sürece mantık olamaz. Odysseus'a öfkelisin ama onun oğlanın varlığından haberi bile yok. Telegonus'u öldürmek Odysseus'a ceza vermek olmayacak. Tahmin yürütüyorsun cadı. Oğlumun hayatı söz konusu olmasaydı gözlerinde gördüğüm şeye gülebilirdim. Bütün zekasına karşın duygularını hiçbir şekilde saklayamıyordu. Niye saklasındı? Düşünceleri yüzünden ulu Athena'ya zarar vermeye kim cüret edebilirdi? Odysseus, Athena'nın kendisine kızgın olduğunu söylemişti ama tanrıların gerçek doğasını anlamıyordu o. Athena öfkeli değildi. Yardımlarını esirgemesi, Hermes'in bahsettiği o eski numaraydı sadece. Gözdelerinden birine sırtını dön ve onu çaresizliğe sürükle. Sonra görkemle geri dön ve dizlerine kapanılmasının keyfini çıkar. Odysseus'un canını yakmak için değil madem, oğlumu niye öldürmek istiyorsun? O bilgi seni ilgilendirmiyor. Geleceği gördüm. Sana bu bebeğin yaşayamayacağını söylüyorum. Yaşarsa bundan sonraki her gününde bundan pişmanlık duyacaksın. Çocuğa karşı şefkatlisin. Bunun için seni suçlamıyorum ama annelik sevgisinin sezgilerini kör etmesine izin verme. Düşün, Helios'un kızı. Onu bana şimdi henüz dünyaya pek yerleşmemişken, vücudu da senin sevginde daha ancak yarım yamalak oluşmuşken vermek daha akıllıca değil mi? Sesi yumuşadı. Bir sene, iki sene ya da 10 sene sonra sevgin tam olarak serpildiğinde senin için ne kadar kötü olacağını bir düşün. Onu ruhlar evine şimdiden kolayca göndermek daha iyi. Bir başka çocuk doğurup yeni sevinçlerle unutmaya başlamak daha iyi. Hiçbir anne çocuğunun ölümünü görmek zorunda olmamalı. Yine de iş oraya gelirse, başka bir yol bulunamazsa kayıp telafi edilmeli. Telafi? Elbette. Karşılığında bir ödül sunmadan fedakarlık istediğimi düşünmüyorsun ya. Bakire Athena'nın lütfunu kazanacaksın. Sonsuza dek iyi niyetimi kazanacaksın. Onun için bu adada bir anıt dikeceğim. Zamanla sana başka bir iyi adam göndereceğim. Başka bir oğula babalık etsin diye. Doğumu kutsayacak, çocuğu bütün kötülüklerden koruyacağım. Ölümlülerin lideri olacak, savaşta korku salacak, akıllı ve bilge olacak, herkesten saygı görecek. Arkasında varisler bırakacak ve her türlü annelik umudunu karşılayacak. Bunu sağlayacağım. Dünyanın en şahane hediyesi. Hesperitlerin altın elmaları kadar nadir bir şeydi. Bir Olimposlu'nun yeminle bağlanmış dostu. Her türlü konforunuz, her türlü zevkiniz elinizin altında olurdu. Bir daha hiç korkmazdınız. Parıldayan o gri nazarlara baktım. Gözleri sallanan, ışığı yakalamak için dönen iki mücevher gibiydi. Eli benimkini tutmaya hazırmış gibi bana uzatılmış halde gülümsüyordu. Çocuklardan bahsettiğinde kendi bebesine nini söylercesine neredeyse ezgili bir sesle konuşmuştu. Ama Athena'nın bebeği yoktu. Hiç de olmayacaktı. Sevdiği tek şey mantıktı. Bu da hiçbir zaman bilgelikle aynı şey olmamıştır. Çocuklar biri diğerinin yerine geçebilecek tal çuvallara değildir. Keyfine göre döllenebilecek bir kısrak olduğumu düşündüğün gerçeğini es geçeceğim. Esas gizem, oğlumun ölümünün senin için neden bu kadar önemli olduğu, kudretli Athena'nın kaçınmak için bu kadar yüksek bir bedel ödemeye razı olduğu. Ne yapacak oğlum? Bütün yumuşaklığı bir anda kayboldu. Bana karşı geliyorsun demek. Otların ve azıcık ilahi gücünle. Öyle. Her zaman gözünün önünde tutamazsın oğlunu. Onu eninde sonunda alacağım. Gitti. Ama yine de söyleyeceğimi söyledim. Kocaman boş odaya ve oğlumun rüyadaki kulaklarına. Neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.